Ayrım 29.
Biricik paketin başına bir iş gelecek diyordu koptu. Ama ben de niye çabucak içine bakmadım sanki. Neyse artık çok geç. Fişer'le kalktı ve dedi ki, düşme, paketi eve götür. Yarın sabah onunla birlikte tam 9'da kilisede hazır ol. Hadi eyvallah. Hey, bizim komisyondan ne haber? Affedersin, unuttum. Farkında olmadan doğru söylüyordu. İşte al, adamın parasını verdim. Gezgin satıcı döndü. Yarın saat 9'da, sen öyle san, kiliseye gitti. Bir sütunun ardında bir kez daha diz çöktü ve işini yaparken biri geliverir diye dua ediyormuş gibi durdu, paketi açtı. İçinde kitap vardı. Yüreğindeki son kuşku da yok oldu. Aldatılmıştı. Gerçek paket bir başka yerdeydi. Kitapları topladı. Bir peykenin altına gizledi ve aramaya başladı. Durmadan dua ederek dizleri üzerinde yürüye yürüye kiliseyi dolaştı ve gene dua ederek bütün peykelerin altına baktı. Her yanı aradı. Bu fırsat her zaman ayağa gelen türden bir fırsat değildi. Birkaç kez gizi bulduğunu sanmıştı ama eline gelen kara kaplı bir dua kitabından başka bir şey değildi. Bir saat sonra dua kitaplarına karşı onulmaz bir kin duygusuna sahip oldu. İki saatin sonunda sırtı ağrımaya başladı ve dili sarsak sarsak ağzından dışarı sarktı. Dudakları dua sözcükleri mırıldanıyormuş gibi kımıldamaya devam ediyordu. Bitirdiğinde baştan başladı. Hareketlerini mekanik olarak yineleyecek denli akılsız değildi. Bir şey bir kez gözden kaçarsa ikinci kez de kaçardı, bunu biliyordu işte ve bu yüzden hareketlerinin sırasını değiştirdi. Bütün bu süre içinde kiliseye birkaç kişi geldi. Olağan dışı seslere karşı kulaklarını dört açmıştı. Böyle bir şey duyduğunda mum gibi duruyordu. Dindar bir ihtiyar kadın tam 20 dakika tuttu onu. Kutsal gizi kadın kendisinden önce ortaya çıkaracak diye ödü kopuyordu. Bu yüzden onu dikkatli izledi. Kadın orada durduğu sürece oturmayı bile göze alamadı. Öğle sonrasının ilk saatlerinde bu aramayı kaç saattire sürdürmekte olduğu konusunda hiçbir fikir yürütemez oldu. Ancak tökezliyor, soldan sağdaki peykelerin üçüncü sırasına ve sağdan soldaki peykelerin üçüncü sırasına zikzaklar çiziyordu. Bu kendi kendine saptadığı son arama yöntemiydi. Akşama doğru yere kapaklandı ve bitkinlikten uyuyakaldı. Son ereğine varmış oluyordu böylece. Ne var ki iki hafta dolmadan daha o gece kilise kilitlenirken kilise bakıcısı onu sarsarak uyandırdı ve kapı dışarı etti. Gerçek paketi unutmuştu. Açıklamalar. Fişer'le gözlerini delicesine kırparak birden camlı kapıdan daldığında Kian onu yumuşak bir gülümsemeyle karşıladı. Yakınlarda yüklendiği bu merhametli görev onun ruhunu yumuşatmış ve kendisine yabancı gelen şeylere soylu yakıştırmalarda bulunmasına, iyi ve güzel dışında hiçbir şey görmemesine yol açmıştı. Ruhu şu yanıp sönen melankolik işaret lambalarının ne anlama gelebileceğini soruyordu. Sel gibi akan sevginin taşkınlığı içinde önceden düzenlenmiş tüm işaretleri unutmuştu. Kiye'nin kitaplara lanet okuyan insanlığa duyduğu güvensizlik kadar sarsılmaz olan inancı doyasıya bayram ediyordu. İsa'nın şu gizemli savurganın zayıflığına hayıflanıyordu. Yiyecek ve şarap armağanları, körlere, topallara dağıtılan şifalar. Birbirini izleyen onlarca mesel geçiyordu aklından. Bu mucizelerle ne çok kitap kurtarılabilirdi diye düşündü. Şu andaki durumunun İsa'nınkine benzediğini hissediyordu. O da olsa aynı biçimde hareket ederdi. Ona göre İsa'nın sevgisi Japonlarınki gibi yalnızca erkekte bir sapma olarak görünüyordu. İçindeki dil bilimci hala yaşadığından barışçıl günlerin gene bu topraklar üzerine gelmesi halinde kendisinin meselelerin metinlerinin tümüyle yeniden incelenmesi işine adamaya karar verdi. Belki de İsa aslında insanlardan söz ediyor değildi de barbar hiyerarşi dilediği gibi değiştirmişti onun söylediği özgün sözleri. Aziz John meselinde İsa'nın beklenmedik biçimde ortaya çıkışı, özellikle yapıla gelen açıklamaların meselde bir Yunan etkisinin varlığına göndermeler yapması nedeniyle bu konudaki kuşkulara rahatlıkla zemin hazırlamış durumdaydı. Hristiyanlığı öz kaynaklarına geri götürmeye yetecek bilgiyle donanmış sayıyordu kendini. Kulakları bu gerçekleri almaya daima hazır olan insanlığa, kurtarıcının hakiki sözcüklerini aktaracak ilk kişi olmayacaktı gerçi. Ama gene de içinde duyduğu inancın büyüklüğüne dayanarak saptayacağı açıklamaların son açıklamalar olabileceğini umabilirdi. Bu arada Fischer'in yaklaşmakta olan bir tehlikeyi haber veren işaretleri Kian tarafından bir türlü anlaşılamadı. Sırasıyla bir sağ bir sol gözünü açıp kapayarak uyarıcı göz kırpmalarını sürdürdü bir süre. Sonunda kendini Kian'in üzerine attı, koluna yapıştı ve polis diye fısıldadı. Bildiği en korkutucu sözcük buydu. Koşun, ben önden kaçıyorum dedi ama kaçmadı. Bir kez daha kapıda durarak sözcüklerin etkisini görmek istedi. Kien acı dolu bir ifadeyle yukarıya, 6. kattaki cennete değil de cehenneme baktı. Bu kutsal yere mümkünse bugün geri dönmeye ant içti. Kendisine acı veren iki yüzlü kötülere bütün kalbiyle lanet okudu. Gerçek bir aziz olarak uzun bacaklarını harekete geçirmeden önce katı ama esaslı bir eğilmeyle cüceye teşekkür etmeyi unutmadı. Korkaklık yüzünden görevini unutursa kendi öz kitaplığını korkunç bir ölüme bırakmış olabilirdi. Düşmanlarının aslında kendilerini göstermemiş olduklarını gördü. Neden korkuyorlardı? Yakarılarının ahlaksal gücünden mi? Günahkarlar ve kötüler için değil, masum kitaplar için yakarıyordu o. Bu arada bunlardan birinin kılına dokunsunlardı hele. İşte o zaman onun daha önce hiç bilmedikleri bir yanını görürlerdi. O da eski ahitini biliyordu ve ölç alacağı günü bekliyordu. "Ey düşmanlar!" diye haykırdı. "Beklenmedik yerlerde ortaya çıkıvermemden korkunuz. Şu anda öfkemi de yanımda taşıyarak bu eşitsizlikler çukurunu bırakıyorum. Korkuyorum çünkü sayısız milyonlar benim yanımda savaşmaktalar." Eliyle yukarıyı gösterdi, sonra yavaşça kaçmaya hazırlandı. Fişerli onu gözden yitirmemeye bakıyordu. Parasının Kien'in cebinden çıkıp da dolandırıcıların eline geçmesine göz yumacak değildi. Bilmedik rehin tutkunlarının ortaya çıkmasından korkuyor ve burnu ve kollarıyla Kien'i daha hızlı koşmaya çağırıyordu. Ötekinin hareketlerinin sakınımlı olmasından geleceğinin bir çeşit güvenlik altında olduğu sonucunu çıkarmıştı. Anlaşılan yaratığın inadı inattı ve verdiği ödülü geri almayı kafasına koymuştu. Onun bunca mantıklı olduğunu sanmamıştı. Dolayısıyla şu anda ona karşı büyük hayranlık duydu. Bu güvenilir adamın yaptığı planı genişletmeyi tasarladı. Parasını en kısa zamanda pek büyük zahmetlere de katlanmadan ve de son kuruşuna dek elden çıkarmada Kien'e yardım edecekti. Ancak her şeyden önce hayli yüklü olan bir serveti parçalara ayırmak yazık olacağından Fisher'le yetkili olmayan kimselerin işe karışmasını engellemek için gerekeni yapmalıydı. İki ciddi adam arasındaki iş meseleleri yalnızca kesin ilgilendirirdi. Kien'in her adımına kamburunun neşeli bir zıplayışıyla katıldı. Arada bir kuytu köşeleri gösteriyor, parmağını dudakları üzerine koyuyor, ayaklarının ucuna basa basa yürüyordu. Resmi bir görevlinin yanından geçtiklerinde rastlantıya bakın ki kitap bölümünde kitapları değerlendirme işini yürüten domuzla karşılaştılar. Cüce eğilmeye davrandı. Böylece kamburunu adama doğru fırlatır gibi yaptı. Kien de başını eğdi ama onun bu hareketi korkaklığının ifadesiydi. Çeyrek saat önce merdivenlerden inen bu sözüm ona insanın yükseklerde bir düşman olarak çalıştığını anlamış, onu pencerenin dibindeki yerinden edebilir korkusuyla titremeye başlamıştı. Sonunda Fisher'le onu ta meydana, kilisenin ardına dek götürdü ve arka kapının merdiven sahanlığına çekeledi. "Kurtulduk," dedi numaradan. Kien içine düştükleri tehlikenin büyüklüğü karşısında şaşırmıştı. Sonra cüceyi kucakladı ve yumuşak, sevecen bir sesle "Siz olmasaydınız," dedi. "Çoktan kodesi boylamıştınız," diye tamamladı tümceyi Fisher'le. "Demek hareketlerim beni yasalar karşısında suçlu duruma düşürecek türden." İnsanı her şey yasalar karşısında suçlu duruma getirebilir. Karnın acıkır, gider bir yemek yersin, kalkar, seni çalma suçuyla götürürler. Zavallı bir yoksula bir çift papuç verirsin, giyer gider. Al sana yardım ettin, suç ortağısın. Parkta bir sırada uyudum. 10 yıl öncesinin düşlerini gör, vay haline. 10 yıl önce bir suç işledin diye seni uyandırırlar. Evet, uyandırırlar gerçekten. Uyandırmak değil de ayıltmak demek gerek buna ya. Birkaç zavallı masum kitaba yardım etmeye çabalarsın, Trezyon'umu korduna alırlar. Her köşe başına bir tane dikilmiş. Hele yeni tabancalarını bir göreceksiniz. Başlarında bir kıdemli var, bacaklarının arasından geçtim kaçarken. Orada yürüyen uzun boylu insanların hiçbirinin göremeyeceği kadar alçakta. Nesi var adamın dersiniz, tutuklama kağıdı. Siz biraz yüksekçe bir adam olduğunuzdan polislerin başkanı sizin için özel bir tutuklama emri hazırlamış. Siz kim olduğunu biliyorsunuz, benim söylememe gerek yok. Saat tam 11'de Trezyon'umun içinde ölü ya da diri olarak yakalanacaksınız. Dışarı çıktınız mı bir şey yok. Dışarıda suçlu sayılmıyorsunuz. Tam 11'de. Şimdi saat kaç bakalım? 11'e 3 var. Siz kendiniz bakın. Onu kilisenin saatini görebilmesi için meydanın karşı yanına çekeledi. Orada bir ya da iki dakika durdular, durmadılar. Saat 11'i vurdu. Ben demedim mi? 11 olmuş işte. Şanslı ya buna derler. Hani bir adamla karşılaştık ya, o adam domuzdu. Domuz? Kien, Fisher'le'nin ilk anlattığı öyküdeki sözcüğü unutmamıştı. Kafasındaki yükü hafiflettiğinden beri belleği çok iyi çalışıyordu. Biraz geç de olsa yumruğunu sıktı ve bağırdı. Pis sülük! Ah bir elime geçirseydim onu burada! İyi ki de geçirmediniz. Domuzun kuyruğuna bassaydınız daha önce götürülürdünüz. Siz ne sandınızdı? Bir domuza eğilip selam vermek ağrıma gitmedi mi sanki? Ama sizi uyarmak zorundaydım. benim gerçekten bir dost olduğumu bilmenizi istedim. Kian söz konusu domuzu domuz olarak görmeye başladı. Ben de onu sıradan bir düşman sanmıştım dedi utançla. Evet düşman dedi cüce. Düşman domuz olamaz mı? Göbeğini gördünüz mü? Trezyonumda bir koku duyuluyordu. Ama en iyisi bunu size söylememek. Ne biçim bir koku? Heyecanlanırsınız. Ne biçim bir koku? Söylediğim zaman fırlayıp oraya koşmayacağınıza söz verin. Böyle yaparsanız başınızı belaya sokacaksınız ve hiçbir kitaba da bir yararınız dokunmayacak.
Tamam, söz veriyorum. Yeter ki söyleyin.
Söz veriyorsunuz, tamam mı? Göbeğini gördünüz mü? Evet, tamam da kokuyu söyleyin, kokuyu. Şimdi söyleyeceğim. Göbeğinde gariplik görmediniz mi?
Hayır.
Herkes göbeğin köşeli olduğunu söylüyor. Bu da ne demek? Kian adeta kekeliyordu. Duyulmadık, görünmedik bir şey çıkacaktı ortaya kuşkusuz. Diyorlar ki, durun, bana dayanın, yoksa başınıza bir kaza gelecek. Diyorlar ki, kitap yiyerek göbek büyütüyor. Yani, onun yemi kitap.
Kian korkunç bir çığlık attı ve yere düştü. Düşerken cüceyi de birlikte sürükledi. Cüce kaldırıma çarptı. Can acıdı ama belli etmedi. Öç almak için konuşmasını sürdürdü.
Ne sandın da diyor domuz. Kendi kulaklarımla duydum. Bu gübreyi ne yapacaktım?
Gübre diyor. Kitaplara hep gübre der o. Çünkü kendisi gübreyle besleniyor. Ne yapacaktım ya diyor. Bu gübre burada aylarca duruyor. Bari bir işe yarasın dedim. Arada bir doyasıya karnımı doyurayım dedim.
Adam kendi yemek kitabını kendi yazmış. Çeşit çeşit yemek tarifleri varmış. Şimdi yayımcı arıyor. Dünyada gereğinden çok kitap var diyor ve gereğinden çok boş mıydı? Bu göbeği özel yemeklerime borçluyum diyor. Herkesin de benim gibi bir göbeği olmasını isterim. Tüm kitapların ortadan gitmesini isterim. Bir yolunu bulsam tek kitap bırakmam ortalıkta. İnsanlar onları yakabilir elbet. Ama bunun kimseye bir yararı olmaz. İyisi mi yiyeyim bari dedim ben de. İster salata gibi sirkeyle, yağla, çiğ olarak ye, ister şinitzel gibi sosa bulayıp fırına sür, tuz, biberle ye ya da şeker ve tarçın ek.
Domuz tam 103 yemek çeşidi yazmış.
Her ay yeni bir çeşit yaratıyormuş. Bu hem ayıptır hem de günahtır, bunu bilir, bunu söylerim.
Fişer'le bir an bile ara vermeden bu sözleri gaklarken Kian ağrılarla kıvranarak yerde yattı. Etsiz yumruklarını toprağın sert kabuğunun bile insan yüreğinden daha yumuşak olduğunu göstermek istiyormuş gibi kaldırıma vuruyordu. Göğsüne keskin bir acı yerleşti. Bas bas bağırmak istedi. Korumak, kurtarmak istedi ama dudakları yerine yalnızca yumrukları konuşuyor, onlar da belli belirsiz sesler çıkarıyorlardı. Teker teker tüm kaldırım taşlarını dövdüler. Yumruklar kanamaya başlamıştı. Ağzından köpükler saçılıyordu. Titreyen dudakları yere öylesine yakındı ki yumruklarındaki kan köpüklerle karıştı. Fişer'le sözlerini bitirdiğinde Kian ayağa kalktı, sağa sola sallandı, kambura tutundu, dudaklarını bir iki kez kımıldatıp ses çıkaramadıktan sonra meydanı çınlatan bir sesle bağırdı.
Yamyamlar! Yamyamlar!
Kollarını Trezyonum'un yönüne uzattı. Tek ayağıyla az önce neredeyse öpmek üzere olduğu yeri dövdü. Yoldan geçenler, bu saatlerde bir iki kişi ancak görülürdü burada, korku içinde hareketsiz duruyorlardı çünkü Kian'ın sesi ölümcül bir yara almış bir insanın sesini andırıyordu. Pencereler ardına dek açılmıştı. Bitişik sokaklardan birinde bir köpek avladı. Beyaz önlük giymiş bir doktor dükkanının önünde belirdi. Yanındaki sokakta polisin bulunduğu anlaşılıyordu. Kilisenin önüne tezgah kurmuş olan hantal görünümlü çiçekçi kadın bağıran adama yaklaştı ve cüceye beyefendinin nesi var diye sordu. Elinde yeni koparılmış birkaç gülle onları bağlayacağı bir saz duruyordu hala. Az önce birini yitirdi dedi Fişer'le üzgün bir yüzle. Kian hiçbir şey duymadı. Çiçekçi kadın güllerini bağladı. Fişer'le'nin kollarını güzelce yatırdı ve bunlar benden ona dedi. Fişer'le başını salladı. Cenaze bugün diye fısıldadı ve elinin kibar bir işaretiyle kadını gönderdi. Tezgahının başına giderken yoldan geçenlere birer birer beyefendinin karısının öldüğünü söyledi. Kadın ağlıyordu. Çünkü 12 yıl önce ölmüş olan rahmetlisi onu hep döverdi. Rahmetli karısının mezarı başında bu bay gibi ağlamayı aklından bile geçirmezdi. Kendisini zayıf bayın ölü karısının yerine koyarak da kendini acıyordu. Dükkanının önündeki doktor, adam berberdi, yüzünü ekşiterek başını salladı. Çiçeği burnunda bir dul dedi. Bir an durdu ve kendi şakasına kendi sırıttı. Çiçekçi kadın ona çirkin bir bakış baktı ve hıçkıra hıçkıra ağlayarak ona güllerimi verdim ben dedi. Adamın karısının öldüğü söylentisi evlere dek yayıldı. Pencerelerden bazıları kapandı. Kıdemli bir züppe görüşünü dile getirdi. Elden ne gelir? Ama gene de zavallı beyefendiyi avutmak için sabırsızlanan tatlı, iyi yürekli küçük bir hizmetçi kız için oralarda dolaşmayı sürdürdü. Polis ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. İşine gitmekte olan bir uşak polise olanları söylemişti. Kien onca insandan bunalıp yeniden bağırmaya başladığında yasa temsilcisi işe el koydu. Ancak çiçekçi kadının gözyaşlarıyla ağlayarak yakarmaları sonucu vazgeçti. Polisin yakınlarda oluşu Fischerli'nin üzerinde garip bir etki yarattı. Birden havaya fırladı. Elini onun ağzına koydu. Sımsıkı kapadı ve Kien'i aşağı kendi düzeyine çekti. Onu bu şekilde yarı açık bir çakı gibi kilisenin kapısına sürükledi ve dua onu rahatlatır şimdi diye seslendi. İzleyicilere başıyla işaret etti ve Kien'le birlikte kiliseye girdi. Yan sokaktaki köpek hala havlamaktaydı. Hayvanlar bilir dedi çiçekçi kadın. Benim rahmetli gittiğinde ve polise başından geçenleri anlattı. Beyefendi gözden gittiğinden pahalı çiçeklere yazık olduğunu düşünüyordu. Kilisede gezgin satıcı arama heves ve hararetini yitirmemiş durumda işini sürdürmekteydi. Ansızın Fischer'le zengin iş ortağıyla birlikte yerden bitti. Bastonu bir peykenin üzerine itti ve yüksek sesle "Çıldırdın mı sen?" dedi. Sağına soluna bakındı ve alçak sesle konuşmayı sürdürdü. Gezgin satıcının yüreği ağzına gelmişti çünkü Fischer'le'yi aldatmıştı ve iş arkadaşı kaç parayı cebine indirdiğini biliyordu. Onlardan elden geldiğince uzak bir yere emekledi ve bir sütunun ardına gizlendi. Karanlıkta güvenlik içinde onları izleyecekti. Çünkü içinden gelen bir ses onların buraya geliş nedenini söylüyordu. Paketi getiriyor ya da götürüyorlardı. Küçük, karanlık kilisede Kien yavaş yavaş kendine geldi. Yumuşak sesli yaklaşımları içini sıcaklıkla dolduran bir başka varlığın yakınlığını hissediyordu. Söylenenleri anlıyor değildi ama gene de sözcükler onu yatıştırmıştı. Fischer'le canla başla çalışıyordu. Amacına varmış da geçmişti bile. Bir yandan yatıştırıcı sözleri döktürüyor, bir yandan da şu yanı başında oturan adamın ne biçim bir adam olduğunu tam olarak anlamaya çabalıyordu. Bu yaratık deli ise gerçekten de son derece deliydi. Ama deli numarası yapıyorsa dünyanın en gözü pek dolandırıcısıydı. Kaçmaya bile kalkışmadan polisin ta burnunun dibine gelmesine bana mısın demeyen bir dolandırıcı, polisin kollarından zorlanılıp kurtarılan bir çiçekçi kadını kendisine bedava gül verecek kadar derdini inandıran tek sözcük etmeden 950 şilini tehlikeye atan, tepesine yumruğu indirmeden bir kamburdan dünyanın en büyük, en korkunç yalanlarını dinleyen bir dolandırıcı. Dolandırıcılar arasında bir dünya şampiyonu. İşinin ustası bir adamın işini bitirmek bir zevktir. Fischer'le kendilerinden utandığı kimselerin ona rakip olmasından hoşlanmaz. Her maçta eşitlikten yanadır ve Kien de parasal nedenlerle onun ortağı olmak durumunda kaldığına göre ona kendi eşiti gözüyle bakmalıdır. Ama gene de ona tam bir aptal gibi davranıyordu. Kien'in kendisi böyle istemişti, ne yapsın? Düşüncelerini dağıtmak için doğru dürüst soluk almaya başlar başlamaz sabahki olayları sordu. Büyük kötülükleri duyduğundan bu yana ruhunda büyük bir ağırlık yapan bu rahatsız baskıdan kurtulmaya isteksiz değildi. Omuzlarını, kaburgalarını ve geri kalan kemiklerini peykelerin son sırasının geniş yerini kapatan sütuna dayadı ve iyileşme yolunda olan, hala elden geldiğince iyi bakım isteyen bir hasta gibi hafifçe güldü. Fischer'le ona iyi bakmaya istekliydi. Böyle bir düşmanı yaşatmaktan insan sevinç duyardı. Peykenin üzerine sıçradı, diz çöktü. Kulağını Kier'in ağzının yakınlarına dayadı. Söylediklerini duyan olabilirdi. Konuşurken kendinizi fazla yormayasınız diye böyle duruyorum dedi. Kien olanları doğal karşılamıyordu artık. İnsanların dostça davranışları ona mucize gibi görünüyordu. Siz insan sayılmazsınız diye soludu seveceğim bir sesle. Sakatlar insan sayılmaz. Bunda benim ne suçum var? Sakat olan tek şey insandır dedi Kien. Sesini biraz daha yükseltmeye çabaladı. Cüceyle göz göze bakışıyorlardı. Bu yüzden cüceye söylenmemesi gereken bazı şeyleri gözden kaçırıyordu. Hayır dedi Fischer'le. İnsan sakat değildir. Öyle olsa ben insan olurdum. Yok, ben bu görüşte değilim. Hayvan olan tek yaratık insandır. Kien sesini daha da yükseltti. Şimdi sesinde yasaklayıcı ve buyurucu bir anlatım vardı. Bu çarpışma, kendisi bunu bir çarpışma olarak görüyordu. Fischer'le'yi çok eğlendiriyordu. Öyleyse bizim domuzun adı neden insan değil? İşte mat etmişti karşısındakini bu soruyla. Kien birden yerinden fırladı. O yenilmez bir insandı. Domuzlar kendilerini savunamaz da ondan dedi. Bu saldırıyı protesto ediyorum. İnsan insandır, domuzsa domuz. İnsanlar insandır yalnızca. Sizin domuzunuzun adı insandır. Hele bir insan kalksın domuz olmak cüretini göstersin. Paralarım onu. Yamyamlar, yamyamlar. Kilise vahşi haykırışlarla çınlıyordu. Boş görünüyordu. Kien kendini koyverdi. Fischer'le gafil avlanmıştı. Kilisede kendine güvenini yitirdi. Kiyeni adeta ite kaka meydana dışarı çıkardı. Ancak orada polis beklemekteydi. Kilise başına yıkılsa bile gidip kendi ayağıyla polisin kollarına atılmayacaktı. Fişerle girmeleri yasak olduğu için tepelerine inen kilise yıkıntılarının altında gömülü Yahudilere değin korkunç öyküler duymuştu. Karısı emekli anlatmıştı ona bu öyküleri. Çünkü o çok dindardı ve Kambur'un dinini değiştirmesini istiyordu. Dinsel inançları yoktu ya da yalnızca bir şeye inanıyordu. Yahudi cezasını da kendisiyle birlikte taşıyan bir suçlu insan türüydü. Ne yapacağını bilememenin verdiği şaşkınlık içinde her an düşsel bir satranç tahtasının hizasında tuttuğu ellerine baktı ve gülleri gördü. Onları sağ kolunun altında ezmiş olduğunu fark etti. Çiçekleri aldı ve çığlık atar gibi konuştu. Güller, güzel güller. Kilise bir anda bağırışan güllerle doldu. Kubbenin tepesinden, yan kubbe altlarından, koro yerinden, kuleden, dört bir yandan kırmızı kuşlar yağıyordu Kiye'nin başına. Tatıcı korkudan kolunun ardına sinmişti. İki ortak arasında kavga olduğunu anlamıştı. Buna çok seviniyordu. Çünkü kavga sırasında birinden biri paketi düşürecekti kuşkusuz. Ama gene de dışarıda olmalarını yeğlerdi. Kulakları sağır edici bir gürültü vardı. Belki bir ayaklanmaya dönüşürdü kavga. Çünkü böyle bir çekişmeye katılmayacak da alaverici mi vardı? Ya birisi aradığı paketi çalsaydı? Kiye'nin yamyamları güllerle boğulmuştu. Sesi daha önceki çırpınışları sırasında tükenmişti. Cüceninkiyle yarışamayacak denli yorgundu. Güller sözcüğünü duyar duymaz bağırmayı kesti. Yarı şaşkın, yarı utanmış bir halde Fişerli'ye döndü. Çiçekler buraya nereden gelmişti? Kilisede değil de başka bir yerdeydi mutlaka. Çiçekler zararsızdı. Su ve ışıkla, toprak ve havayla beslenirlerdi. İnsan değillerdi. Yaşamlarında bir kez olsun bir kitaba zarar vermiş değillerdi. Tersine insanlar onları yer, yok ederlerdi. Çiçeklerin korunmaya gereksinmesi vardı. İnsanlardan ve hayvanlardan korunmalıydılar. Ah işte gene aynı şey. Hayvanlar her yerde bu canavarlar karşısına çıkıyordu. Bazıları bitkileri, çiçekleri, bazıları ise kitapları yerdi. Kitabın tek doğal dostu çiçekti. Çiçekleri Fişerli'nin elinden aldı. Acem aşk şiirlerinden tanıdığı tatlı kokusunu anımsıyordu. Gülleri gözlerine tuttu. Evet, doğru. Gerçekten de kokuyorlardı. Bu onu tümüyle yatıştırdı. Ona dilediğiniz gibi domuz diyebilirsiniz dedi. Ama hiç değilse çiçeklere sövmeyin. Onları özel olarak sizin için getirdim dedi Fişerli. Kilisede bağırmaktan kurtulduğuna seviniyordu. Çok paraya patladılar doğrusu. Sizin bağırışlarınız yüzünden de ezildiler. Böyle insanlar için zavallı çiçeklerin elinden ne gelir? Bundan sonra Kiye'nin her söylediğini kabul etmeye karar verdi. İtiraz etmek çok tehlikeliydi. Az önceki gibi gözü pek davranmak onu karakola düşürebilirdi. Armağanının sahibi bitkin bir durumda peykiye çöktü. Bir kez daha sütuna dayandı ve gülleri kitapmış gibi özenle gözlerinin önünde bir aşağı bir yukarı hareket ettirirken sabahın mutlu olaylarını aklından geçirmeye başladı. Tek bir kulu bile gözünden kaçırmadığı o aydınlık kapı arasında sakin ve savunmasız bir halde kurban ardına kurban kurtardığı o saatler gençliği kadar uzaklarda kalmıştı sanki. Daha iyi bir yaşama dönmelerine yardım ettiği kadın ve erkekleri çok açık bir biçimde anımsıyordu. Yoksa yalnızca bir saat önce miydi? Bu durumda kendini aşan belleğinin hassaslığı karşısında şaşırdı. Dört büyük paket az daha domuzun göbeğine inecek ya da ileride çıkacak bir yangında yanmak üzere bir yığının arasına atılacaktı. Ben onları kurtardım. Kendimle övünmeli miyim bu nedenle? Sanmam. Artık daha alçak gönüllü oldum. Bunun sözünü etmenin anlamı ne öyleyse? Belki de yalnızca şu.